Geçtiğimiz hafta hem Ramazan muhabbetimizi muhabbet bağında sizlere sunmuş idik. Ramazan geliyor ve Ramazan'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve bu Ramazan'ın belki de en nadide hediyelerinden biri olan Kur'an-ı Kerim'i anarak veda etmiştik. Ve inşallah bu haftada hem mevzumuza hem muhabbetimize hem de bu bereketli Ramazan gecesinde sizlerle olan birlikteliğimize başlıyoruz.
Hem de Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği zatın hayatına muhabbetle devam ediyoruz, değil mi?
Eyvallah
Mustafa'cığım.
Eyvallah.
Hatırlarsınız vahyi ilahinin gelmesi. Efendim vahyi ilahi diyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız bu kelimelere aşina değil. Resulullah'a Allah'tan vahiy gelmesi desek olmaz mı? Olur. Fakat vahyi ilahi, ilahi vahiy gibi tabirleri de kişilerin, insanımızın, kıymetli dinleyicilerimizin de artık zihinlerine, kafalarına kaldırmaları lazım.
Evet.
Hemen duydukları zaman intikal etmeleri lazım bu kelimelere. Çünkü bu ilmin, bu sahanın, bu fikrin kendisine ait kelimeler. Biz vahyin Allah tarafından gelmesi demekle o manayı sınırlandırmış oluyoruz. Vahyi ilahi denildiğinde hemen şu anda size sayabileceğim 90 tane madde vardır. O söz onları içine alır. Dolayısıyla kelimelerle beraber insanın o terminolojiye, o tabirlere vukufiyeti olmasa bile, yani tamamen vakıf olmasa bile, hiç olmazsa aşina olması için biz bu kelimeleri kullanıyoruz.
Eyvallah.
Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geçen haftaki konuşmamızda da zikrettik. Hira'da olan hadiseyi ve Cebrail aleyhisselamın ikra denildiğinde kendisine neyi okuyacağını Hazreti Cebrail'e sormasını işlemiştik. Detaylı bir şekilde de kendi çapımızca bize ayrılan süre içerisinde anlatılabilecek kadar anlatmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Daha fazlası da yok yani, bu kadar. Neticede kardeşlerimiz kendileri okurlar, geliştirirler. Şimdi bu vahiyden sonra bir cezbe hali diyebileceğimiz, vahyin şiddetinin üzerinde farklı tesirler uyandırması diyebileceğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi olsa Allah'ın vahyine mazhar olmanın bir beşer, bir insan, yani kısacası bir mahluk olması sebebiyle ne kadar ağır olduğunu ifade etmesi açısından vahiden hemen sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur dethiruni, dethiruni, yani beni örtünüz, beni örtünüz veya zemmiluni, beni sarınız, üstümü kapayınız şeklindeki hane-i saadetine titreyerek gelerek böyle bir emir vermesi var. Bir titreme hali var. Bu bir korkudur. Korku hali olarak da birçok kitapta geçer. Fakat bunun detayına gireceğiz. İşte bu halleri anlatan bir bahis olacak bugünkü dersimiz.
İnşallah.
Şimdi buraya kadar şu anda yeni efendim radyolarını açmış olan arkadaşlarımız varsa diye, çünkü saat bazen 3 dakika 5 dakika sarkıyor. Biz tekrar mevzumuzu hatırlatalım. Vahiden sonraki halleri konuşacağız. İnşallah sizlerin de iştirakiyle, sizlerin de sorularıyla mevzu kendisini açacaktır.
İnşallah. Şöyle yapsak o halde abi, kaynaklardan devam ediyoruz programda. Metinler aktarıyoruz dinleyicilerimize. Yine metinden bir miktar aktarsak ve üzerine
evet,
bendiniz, mevzu devamlısı.
Eyvallah. O şekilde devam edelim. Çünkü ne anlatırsak anlatalım, kitaba veya işte belli bir müfredata dayanarak veya bağlı kalarak program yaparsak kıymetli dinleyicilerimiz için de kolay olacaktır. Takibi de efendim kendilerini geliştirmekte daha mümkün olacaktır.
Eyvallah. İlahi vahye muhatap olmanın verdiği heyecan ve haşyetle titreyen Allah Resulü mağaradan çıktı ve Mekke'ye doğru hareket etti. Yolda birçok gariplikle karşılaştı. Dağ, taş ve ağaçlar "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyerek onu selamlıyor ve yüksek vazifesinden dolayı tebrik ediyorlardı.
Hemen burada bir ara vereceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz için bir hatırlatmada bulunacağız. Yolda birçok garipliklerle karşılaştı. Sözü niçindir? Bu gariplikler bizim içindir. Ya hoca sen de çok peygamberin tarafını tutuyorsun diyecekler. Hayır, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahiden evvelki hallerini anlatırken kendisi zaten ne diyordu hatırlayın? Dağların, taşın, ağaçların bana selam verdiğini, la ilahe illallah dediğini duyardım diyor. Henüz daha vahiy gelmeden evvel. Bu hadis-i şerif de sabittir. Yani mesela şimdiki bu anlattığımız, metnini okuduğumuz hadis-i şeriften alınmadır. Buhari'dedir, Müslim'dedir veya işte muteber kitaplardandır. Aynı kitaplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira günlerini anlatırken oraya uzrete çekildiğinde, ibadet ve taat için oraya gittiğinde yoldaki taşların, ağaçların kendisine selam verdiğini ve La ilahe illallah diye Allah'ı tevhid ettiklerini, zikrettiklerini duyduğunu söylüyor. Demek ki bu gariplikler insan için garip. Bizim gibi sureta insanlar için garip. Fakat onlar için karip. Yani bildikleri, yakın oldukları, vakıf oldukları veya en azından daha evvel gördükleri bir hadise. Peki burada niye tekrar zikretti müellif, yani yazar? Daha evvel vahiden evvelki halleri zikrettiği halde burada bir daha niye bunu gariplikler olarak zikretti? Evet, şu kısmı vardır ki bu vahyin inişinden sonra tam bir gulgule, tam bir bayram havası gibi, tezahürat gibi hep bir ağızdan adeta adımını attığı, mübarek kademini bastığı her yerden La ilahe illallah ve ente Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah ve ente Muhammedur Resulullah. Allah'ın ona mübarek kıl veya ey müjde sana mübarek olsun şeklinde sanki tezahürat şeklinde geliyor. Yani bütün o ova veya işte vadi, ova değildir orası, ininceye kadar hep bu şekilde. Hatta denir ki Hira mağarasının olduğu yer bayağı tepededir. Zirveye yakın bir yerdedir. Bu hadiseden sonra Resulullah Efendimiz bir anda aşağı inerken Hira aşağı doğru secde halini almış. Yani Allah Resulü birkaç adımda aşağı inivermiş. Secde eder vaziyette Allah Resulü'nü indirmiş adeta. Kur'an-ı Kerim'in o vahiyle beraber. Belki de vahiy taşıyamadı. Bilemiyoruz. Fakat daha sonra da zaten Hazreti Hatice-ül Kübra validemizden rivayetle, Hazreti İmam-ı Ali'den, İbni Abbas'tan, Ehl-i Beyt'ten rivayetle ve Peygamber Efendimiz'in işaretiyle Hira'ya çıktıklarında Hazreti Fahri Alem Efendimiz bizim gibi onlarca yüzlerce adım atmazmış. Orası bayağı yüksektir. Yani yüksek dediğim zaman şöyle randımanlı hızlı bir çıkışla şu anda bile işte yarım saat kadar sürer en az. Hızlı bir çıkışla. Normal 1 saat 45 dakikadır. Allah Resulü birkaç adımda zirveye varırmış. Çünkü dağ onun için katlanır, bükülür, rükû eder, onu kucaklar ve mağaranın olduğu yere kadar bizzat dağın kendisi refakat edermiş Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu acayiplikler var. Biz daha fazla mevzu uzatmayalım. Peki daha sonra ne olmuş onu sizden dinleyelim.
Evine varan Peygamber Efendimiz karşılaştığı hadisenin azameti ve haşyeti karşısında adeta konuşamaz hale gelmişti. Kendisini merak içinde bekleyen vefakar zevcesi Hatice-i Kübra'ya sadece "Beni örtünüz, beni örtünüz" diyebildi. Sadık zevce bu emri alınca yüzündeki başkalığı sezmesine rağmen hiçbir şey sorma cesareti gösteremeden kainatın efendisini şefkat ve hürmetle yatağına yatırdı ve üstüne örtüler örttü.
Şimdi burada beni örtünüz meselesi var. Bakın kıymetli dinleyicilerimiz, lütfen bu sözleri zapt ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizim gibi bir beşer olmadığını, bize benzerliğinin sadece insan cinsinden oluşundan olduğunu, fakat çakıl taşları arasında nasıl ki bir yakut taşı, o da taştır, bu da taştır diye alelade bir taş muamelesi görmez. Çakıl taşlarından tabii ki farkı vardır. Fakat cins olarak yakuttur. Fakat taştır. Nasıl bu kıyas, o da taştır, bu da taştır demek sakat oluyorsa, fasit ve sapkın bir teşbih ise bu. Resulullah Efendimiz de, o da insan, ben de insanım, işte ona ancak vahiy geliyor gibi basitleştirmek. Bu basitliği yaparken de buna efendim dini yaşanamaz hale getiriyorsunuz kılıfını uydurmak, tamamıyla müsteşriklerin, Hristiyanların, Vehhabi itikadında olanların dar örümcek kafalı halleriyle alakalıdır. Bizi sınırlamak içindir bu. Arz edebiliyor muyuz? Hatta Papa'nın Allah Resulüne, dine, diyanete dil uzatması dahi şu bakımdan kastidir. Bu açıklamanın kastiliği fakire göre şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevenler hangi hassas noktada ve bu hassasiyetlerini nasıl hassasça iletiyorlar? Bir ölçüm yapmaktır bu. İleriye yönelik, yüzyıllık, onların kendilerine göre hesapladıkları milenyum diyorlar ya, İsa yılı olacak diyorlar. Milenyumda ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar? Veya insanları nasıl hemen provoke edebiliyoruz? Hangi yerlerden sakat? Yumuşak karınları ne? Kendini korumayı biliyorlar mı? Teşkilatları buna uygun mu? Resulullah'a muhabbetleri ne kadar ve bu muhabbeti ne kadar gösterebiliyorlar? Ve ne kadar muhabbetli, fedakarane ve zarafet ve nezaketle gösterebiliyorlar? Bunun bir ölçümü yapıldı geçenlerde. Buna böyle bakmak icap ediyor. Sınıfta kaldık mı kalmadık mı? Bunu konuşamam. Çünkü biz zaten onların sınıfına göre hareket etmiyoruz. Fakat bu soruyu sorarsak Resulullah'a karşı sınıfta kalıp kalmadığımızı düşünelim. Ve hemen kendi sorgulamamıza bakalım. Bizler Hudeybiye'de Resulullah'ın yanında bulunan sahabe-i kiram gibi olsaydık, Allah Resulü'nün yanında muhabbet bir kale olsaydı, adeta içinde bulunduğumuz ve bizi koruyan, bugün hiç kimse kalkıp Allah Resulü'ne bu şekilde hakaretamiz bir söz söyleyemezdi, cesaret edemezdi. Hudeybiye'yi düşünün. Resulullah'ın etrafında silahla duran insanlar yoktu. Vardı da gizliydi, arkadaydı. Dağın arkasını tutuyorlardı. Resulullah Efendimiz'e gelen elçiler neden etkilendiler? Allah Resulü'ne karşı muhabbetle duran, o konuştuğunda adeta taş kesilen, heykel gibi nefeslerin durduğu bir Allah Resulü'nün sohbetine eren sahabiyi görüp de siz bunlarla baş edemezsiniz dedi elçisi. Mekkelilere bu şekilde haber gönderdi ve bu etkiledi. Allah Resulü beşerdir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, zaten o da bilmiyor, hükmü de kaldı, vahyi verdi gitti. Siz Allah Resulü'nün etrafında bu çözülmeleri sağlayan, adı Müslüman olan, mümin geçinen, hamakat sahibi insanlar, siz böyle olduğunuz için şu anda bizim ırzımıza, namusumuza, Resulullah'a muhabbetimize rahatlıkla konuşabilen insanlar türedi. İslam aleminin en zayıf olduğu zamanda bile hiçbir kimse bu şekilde buna teşebbüs edemezdi. O insanların birçoğu bu asrın başındaki savaşta şehit oldular. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ara sıra fikrine müracaat edilen, 2-3 kelime Arapça öğrendi diye, filanca yerde ilahiyat fakültesinde ders verdi diye, etrafına bilmem ne kadar adamı topladı diye, Resulullah'tan bahsederken gamsız, fütursuz, muhabbetsiz, ilmi bir mevzu, laboratuvardaki bir madde gibi bahseden insanlar türediği için bunların hepsi başımıza geldi. Ve yerine bu aşıkların konulmadı hiçbir zaman. Sen niye bağırıyorsun şimdi hoca? Sen aşık mısın diyeceksin. Hayır. Ama biz zaten Allah Resulü'nün muhabbetine, ilmine, her şeyine hasretken, bize yol gösterici olacak, yol gösterici olması lazım olan, sözüm ona, alimlerin Allah Resulü'nden muhabbetsiz, sığ, sati bir şekilde bize devamlı bir müfredat kakalamaları, sadece bir bahis olarak dini anlatmaları, emir ve yasaklar olarak dini görmeleri, beni fevkalade rahatsız ediyor. Aşık olamadık ama bu yolu tıkayanlara karşı da dünyada da ahirette de her zaman şikayetim ve şikayet hakkım baki kalacak. Ve Allah müsaade ederse ben bu neslin evladı olarak dini bu şekilde bize anlatanlara dünyada ilmi platformda ve dini sahalarda, ahirette de yevmi mahşerde hesabı sormak üzere içimde tutuyorum. İçimde bunu tutuyorum. Cennete dahi soksa Hazreti Allah, diğer cennete giremeyenler, bu şekildeki sapkınlar yüzünden, yolunu sapıtanlar için dahi hakkımı baki tutuyorum. Resulullah Efendimiz'in muhabbet hususu önemli. Şimdi biz süreyi aşmayalım. Birkaç dakikamız var.
Eyvallah.
Belki şu anda benim bağırmamdan dolayı, latif, işte hafif uykularından biraz böyle kalkıp koltuklarında oturanlar varsa, tam da şimdi zamanı alacakları malumat. Beni örtünüz, beni örtünüz dedi. Aa bak, o da şey yapmış yani, Resulullah bayağı bir korkmuş. E güzel kardeşim, Allah zaten kendisine yakın olanları anlatırken inne ekremekum indallahi etkakum diyor. Allah'tan korkulur. Senin korkunla benim korkum bir midir? Onun korkusuyla bizim korkumuz bir midir? Tabii ki değildir. Bunu hangi ahmak iddia edebilir? Ben Allah'ın azabından korkarım. Cennetten mahrum olmaktan korkarım. Şunun için korkarım, bunun için korkarım. Kolumu bacağımı kaybedeceğim diye korkarım. Kul hakkından şikayet yiyeceğim diye korkarım. İnsanların yanında rezil olacağım diye korkarım. Allah Resulü neden korkar? Muhabbet duyduğu zat acaba kendisinden uzaklaştı mı? Tam ona muhabbet ediyorum derken acaba etrafından şeytani bir tasalluta mı uğradı? Frekansa birisi mi girdi? Korktu diyor. Yani ben Allah'a bu kadar müştakken ve Allah'tan haber beklerken acaba bende farklı bir şey mi olacak? Başka birisi mi frekansa giriyor? Yoksa ben tam bu yolda giderken yolun sonunu göremeden aklımı mı kaybediyorum? Vahyin şiddetini düşünebiliyor musunuz? Yani buna donanımı olan zatın bile ne kadar büyük bir vahye mazhar olduğunu ve bu vahyin büyüklüğünden dolayı ne kadar farklı bir hale büründüğünü düşünemeyiz de yardımcı olabiliyor mu acaba sözlerimiz? Fakir, şimdi fakir derken sadece Ramazan'da siyer dinleyenler olabilir. Yani maddi durumum çok bozuk olduğu için demiyorum fakir diye kendime. Eski kültürümüzde fakir diye Allah'a nispetle hepimiz fakiriz, züğürtüz, yoksuluz ve yoksunuz. Allah ganidir. O yüzden ben şöyle düşünüyorum, ben böyle düşünüyordum, düşünüyorum demeyiz. Fakiriz. Fakir nedir? Elinde efendim avucunda bir şey yoktur, ancak birisinin verdiği vardır, onunla geçinir. Allah'ın verdiğiyle geçindiğimiz için biz fakiriz. Resulullah Efendimizin el fakru fahri dediğine peki, fakrım benim övüncümdür dediğine, Allah kapısında Allah'tan başka bir şeye muhtaç olmayan kişilere de fakir denir. Ama Hint fakirleriyle alakası yoktur. Onlar hem dünyada hem ahirette fakir olan insanlardır ve gerçekten fakirlerdir. Sadaka da vermek onlara caizdir. Anlatabiliyor muyum? Ve konumuzla da alakası yoktur. Akıl fakiridir onlar. Allah istersin kimsenin itikadıyla alay etmiyoruz. Mevzuyu hemen toparlıyoruz. Birkaç dakika var. Siz de haklı olarak onu kolluyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, henüz ayrılmadıysanız, izahı Kuşeyli Risalesi'nde, affedersiniz, tefsirinde çok güzel bir ibareye tevafuk ettim. Bunu şöyle anlatıyor Hazreti İmam Kuşeyri. İmam dediğimizde muhalle imamı değil. Yani muhalledeki imam da büyük adamdır, bir şey demiyoruz da, herhalde bir İmam-ı Gazali değildir. İmam-ı Azam, İmam-ı Gazali, İmam-ı Kuşeyri dediğimizde işte resmi vazifeyle, asgari ücretle vesaireyle lojmanda kalan imamı kastetmiyoruz yani. İnsanları, alimleri, avamını, havasını, dindarını, dinsizini arkasına takıp götürebilecek adama imam denir İslam tarihinde. İşte öyle imamlardan birisi İmam-ı Kuşeyri tefsirinde diyor ki, dikkat buyurun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kadar çok Allah'a muhabbet ediyordu ki, o kadar çok ediyordu ki, ne kadar muhabbet ederse etsin, muhabbet hep yukarıdan aşağıya olduğu için, ondaki olan muhabbet Allah'ın ona muhabbeti olduğu için ve Allah'ın muhabbetine asla ölçü olmayacağı için kendisine yapılan iltifattan korktu diyor, utandı. Bir insan utanınca üstünü falan ört. Yani kimse, yani Resulullah bile o kadar çok Allah'ı sevdiği halde Allah'ın ona bu kadar çok ikram edeceğini o bile düşünmemişti diyor. Ve korkuya kapıldı. Desturuni, beni örtünüz. Örtün beni hemen diyerek evine gitti, döşeğine ve örtüsünü başının üzerine çekti diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vahye mazhar oluşundan sonra hane-i saadetlerine, yani o saadetli, diğer hanelerden onun hanesini, evini ayıran Allah Teala'nın her an daim nurunu, maddi ve manevi rızkını, bütün güzelliklerini, Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerini daima indirdiği bir ev olduğu için Allah Resulü'nün evine hane-i saadet denir. O eve girip de mesut olmayan yoktur çünkü. O eve kim girerse eksik, tamam olarak çıkar. Öyle bir evdir o. O yüzden Resulullah'ın evi demeyiz biz. Hane-i saadeti deriz. Çok Osmanlıca var. O yüzden dinleyemiyorum, kapatacağım diyenler kapatsınlar. Yani onlar kendini kapatmış olurlar. Ama bu sahadaki lezzeti almak isteyenler varsa kendi kendilerini kapatmasınlar.
Eyvallah. Yaklaşık 30 program olacak muhabbet bağına başlayalı. Yani sene içerisinde sair mübarek 11 ayda da biz bu lisanla devam ediyorduk. Şimdi medyada genel bir değişim oldu. Böyle hızlı bir değişim, keskin bir değişim. Radyolarda, televizyonlarda, Ramazan vesilesiyle. Bu dil birçok yerde bu aylarda, bu ayın programlarında kullanılmaya da gayret ediliyor.
Yani feyizli bir namaz oldu deniz mesela. Bu sahanın lisanıdır. Dün de bir toplantıda bunu söyledim. Güldürdüm arkadaşları ama. Hani her sahanın şeyi vardır. Mesela feyizli bir namaz dedi. Onun feyiz ne demek? Şimdi randımanlı namaz diyemezsin ki. Yani namazda randıman kelimesini kullanamaz. Tesbih rekoltesi denmez yani. Onun ayrı bir tabiri vardır. Namazın feyizinden bahsedilir. Namaz nasıl feyiziydi elhamdülillah dersin. Feyiz ne demek? Açmak, belki 100 tane kitap okuyacaksın. Fakat ne kadar güzel. Bir feyiz kelimesiyle 100 kitaplık malumatı anlatıyorsun. Şimdi kalkıp minnet anlayacak diye randımanlı, hoş, keyifli bir namaz kıldım. Olmaz yani. Ya ısrarla bunu yapan bir adam varsa dini duygularımızda, manevi kültürümüzde istihza ediyor demektir ki maneviyatla istihza eden kişi dinden çıkmasa bile dinsizlerle arkadaştır. Bizi incitmeye hakkı yoktur. Bizim hassas olduğumuz şeyler vardır. Hassas olduğunuz şeylere riayet eden insanlar sizinle beraber toplum şeklini oluşturur. Öteki durumda sürü derler ona. O kalabalığa sürü derler. Aynı şeyleri paylaşamıyorsanız. Biz fazla sosyal içerikli konuşmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni örtünüz dedi. Niye? Kendi çok sevdiği, muhabbet ettiği zatın acaba kendisinden bir ayrılma mı bu? Bir kopuş mu? O çok kendisine vuslat istediği zat acaba kendisinden uzaklaştı mı? Bir hatası oldu da kendisi çaptan mı düştü? Ben bu şeyden takat getiremedim ve tamam, vasıl olamadan, vuslat nasip olmadan yarı yolda kaldım. Aklımı yitirdim galiba diyecek derecede büyük bir, şiddetli bir manevi tazyik, vahyin ağırlığı altında Resulullah Efendimiz'i bir titreme, bir korku sardı. Muhabbete ait bir korkudur bu. Karşıdakinden kuru kuruya korkmak adına ceza göreceğim, manasında bir korkmak değildir. İkincisi ne dedik? İkincisi de yine İmam-ı Kuşeyri Hazretleri'nin tefsirini kaynak göstererek dedik ki ve naklettik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mahlukat içerisinde bu zamana kadar gelmiş ve bundan sonra da gelecek olan mevcudat içerisinde Allah Teala'yı en çok seven, sevme kabiliyetinde olan ve sevdiği de ispat olunmuş olan Zat-ı Ali'dir. Fakat buna rağmen Allah Resulü dahi Allah'ın ona sevgisi ve hitabı karşısında utandı diyor. O bile bu kadar yakın, bu kadar efendim güzel bir vuslat halini, bir konuşmayı, onunla muhatap olmayı o dahi bu kadar derece düşünmemişti. Allah öyle bir tecelli etti ki onun karşısında aklını yitireceğini zannetti. Belki sevincinden, belki çok özlem duyduğu, hasret duyduğu, muhabbet duyduğu zatın kendisine yaklaşmasından dolayı utandı, hicap etti, beni örtünüz dedi. Dedik ve bununla beraber insan ancak insanın aynesidir. İnsan insanla terbiye olunur, terbiye olunur, terbiye görür. Ne kadar terbiyeli olduğunu da insana nispetle, insana bakarak insan anlayabilir. Allah bizi cemiyet halinde yaratmıştır ve birbirimize muhtaç halde yaratmıştır. Yalnızlık Allah'a mahsustur derler. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama Allah yalnız değildir. Yani o sözün manası şudur. Yalnızlığa kimse takat getirebilir mi? Akıl sahibi olduğu halde, ruh sahibi olduğu halde vesaire vesaire canlı olduğu halde. Kimse getiremez. Kim buna muktedirdir? Allah. Onun manası odur. Ama yalnızlık Allah'a mahsustur demek, Allah yalnızdır demek değildir. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. O Allahu Samed'dir. Ve lem yekullahu kufven ehaddir. Amenna. Fakat yalnız değildir. Yalnızlığı tercih etmemiştir. Ki kulunu yaratmıştır. Habibini yaratmıştır. Birçok ayeti kerimede ve cealnâ demiştir. Biz yaptık. Ve halaknâ, biz yarattık demiştir. Allah Teala yalnız kalabilir. Ona kudreti vardır. Hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Fakat Allah da yalnız değildir. Kullarını seçmiş, melekleri kendisini sevmiş ki o sevdirmiş ve Allah Teala yalnızlığı murad etmemiştir. Bunu da böyle Ramazan berekatıyla birçok şeyi gündeme getiriyorum bilhassa. Efendim hem genel kültürümüz hem de malumatımız buna göre inşallah şöyle bir tekrar olmuş olsun. İşte insan insana muhtaç olduğu için kendisindeki bu hali Hazreti Hatice'tül Kübra ile Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile paylaştı. Neden? Şu andaki halini bırakın. Allah Resulü yetimken onun kervanını görevli olarak geldiği zaman o kendisine kervanı ona emanet edecek kadar, malını mülkünü ona emanet edecek kadar ilk başta ona güvenenlerdendi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona karşı tam bir itimat ve muhabbet besliyordu. Hatta açsın diye mevzuu size şunu hemen hatırlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki herhangi bir müşkülünüz olduğunda, bu rüya olabilir. Ben birkaç tane hadis-i şerifi birleştiriyorum. Mealen arz ediyorum. Bu rüya olabilir. Efendim herhangi bir iş yapacaksınız. Bir sıkıntı olabilir. Böyle bir mevzuda o hususun efendim ehli olan kişileri bulamazsınız. Mesela ticaret konuşacaksın, ticaret erbabını bulamıyorsun. İşte rüya konuşacaksın, arıyorsun tarıyorsun rüyayı anlatabilecek efendim malumat sahibi insan bulamıyorsun. Bir sıkıntın var, işte bilgisine, ilmine güvenebileceğin bir insan o an bulamıyorsun. Çok da sıkılmışsın, istişare etmen lazım. Bak Peygamber Efendimiz Bize neyi tavsiye ediyor? Sizi Allah için sevdiğini düşündüğünüz, sevdiğiniz bir insanla oturun, istişare edin diyor. Böyle yaparsanız Allah birinizden birinin kalbine doğruyu ilham eder buyuruyor. İşte saadetle buyurdukları bu söz bu hadiseyi de açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kiminle istişare etsin? İnsani noktası, beşeri noktası devreye giriyor. İlahi noktadan aldığı, dikkat buyurun, bu cümle çok önemli kıymetli dinleyiciler. Kudret-i ilahiden, Allah tarafından gelen o güzellikleri, Allah'a müteveccih olduğu zaman aldığı o güzelliği yansıması için bir mahluka dönmesi lazım. Beşer çünkü, yalnız kalamaz. Peygamberin irşad edecek, herhangi bir peygamberin artık irşad edecek, imana davet edecek, hidayete kabiliyeti olacak, hidayet olma ihtimali olan bir kişi dahi kalmazsa, bir kişi bile kalmazsa, hangi peygamber olursa olsun bu dünyadan göçermiş. Peygamberler vazifelerini tamamlamadan bu dünyadan ayrılmazlarmış. Vazifeleri ise kendilerine Allah Teala'nın ayırdığı, tahakkuk eden, hidayete erebilecek insanlara hidayeti anlatmakla vazifesi tamam olur. Dolayısıyla bir peygamberin göçmesi demek, artık hidayete onun vasıtasıyla kimsenin eremeyeceği manasına gelir. Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
Demek ki aldığı şeyi karşıdaki beşer noktasından paylaşmak ihtiyacı vardır peygamber bile olsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o an bu hidayeti konuşabileceği kimse olmadığı için, Allah için sevdiği ve her zamanda sevgisinde itimadını boş çıkartmayan zevcesi, muhtereme validemiz, cennette yevmi mahşerde şefaatini ümit ettiğimiz Hazreti Hatice-tül Kübra validemize olan hadiseyi beyan etti. Ve ne dedi?
Bir müddet sonra uyandılar. Bir nebze olsun rahata ve sükunete kavuştukları belliydi. Hatice-i Kübra validemize başından geçenleri olduğu gibi anlattı ve ekledi. Korkuyorum ey Hatice. Bana bir zararın gelmesinden korkuyorum. Evet.
Zarar diye hani akla zarar deriz ya. Yani bunu kaldıramayacağım. Cinnet gibi bir şey bu. Yani aklım gidecek. Vücudum, hafsalam, aklım bunu kaldırmayacak diye korkuyorum. Bu ne müthiş bir şey. Buradaki korkum ya ne oluyoruz abi falan ayağına affedersiniz. Yani demin şöyle konuşuyordun şimdi farklı konuşuyorsun diyeceksin ama. Çok avam olarak artık televizyonlarda, radyolarda, sokakta duyduğumuz lisanla söylüyorum. Korkuyorum abi gibi korku değil yani. Sati, suni, samimiyetsiz. Biz korkumuza da samimiyetsiziz. Allah korkusundan bahsetmiyorum. Biz dünyevi korkularımızda bile samimiyeti kaybettik. Abi korkuyorum ya falan dedik. Korku öyle olmaz. Her hususta farklı. Biz her şeyi suni, çabuk tüketir hale geldik. O yüzden korkuyorum ben şimdi. Siyer-i Nebi okurken çok korkuyorum. Niye korkuyorsun? Adam kendisine benzetecek diye. Bir kahve sohbetine bunu benzetecek diye çok korkuyorum. Rıt diye okuyup 20-30 sayfa geçip de siyeri bitirdik elhamdülillah duasını yapalım demek işin kolaycılığı geliyor bana. Çok konuşmak muradında değilim. Keşke mümkün olsa da hiç konuşmadan anlaşabilsek. Hiç sesim duyulmadan konuşabilsek. Ama şunlar yanlış anlaşılacak diye çok korkuyorum. Kimden korkuyorum? Sadece yanlış anlayacaklar ne olacak? Bunun dönüşü Allah Resulüne, Allah katında Allah Teala'ya hesap vermek ve o mesuliyeti taşımaktan da korkuyorum. Çünkü zaten fazla bir amelim yok. Bir de şikayet getirtirsem, inancını paylaştığım cemaatime, cemiyetime ve bu cemaatin, yani ümmeti Muhammed'in efendim bağlı olduğu zatın şiddetine, hiddetine maruz kalırsa bittim demektir ben zaten. Hiç amel de yok ortada. Bir de böyle bir şikayet, Allah muhafaza eylesin. İşte bundan korkuyorum. Dolayısıyla bana bir zararın gelmesinden korkuyorum diyen Resulullah Efendimiz, bir zarar erişmesinden, vücudumun buna takat getirmeyişinden korkuyorum diyor.
Ancak bir peygambere, hem de en şerefli peygambere ilk zevce olacak kadar yüksek bir kabiliyet, anlayış ve basirete sahip Hazreti Hatice, her halinden son derece emniyet duyduğu zevci, kainatın efendisinin itminan arzusunu şu sözlerle teyit etti. Hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok. Hiç üzülme. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve müşfik davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcamoğlu, sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ederim.
Şimdi bu bir telakuz değil mi? Hanımı teselli etmiş falan diyen ve durumu çok basit olarak anlatanlar için. Bu bir tenakuz değil mi? Peygamber olacağını ümit ederim. Bir kere şunu unutmamak lazım. Ümmeti Muhammed, onlar da ümmeti Muhammed. 7'sinden 77'sine namazın ilmi halini, bilinmesini bilmez. Namazın içindeki dışındaki şartlarını, farzlarını bilmez. Mehdi dediğin zaman sana 100 tane mevzu sayar. Mehdi bekleniyor değil mi? Kimisi diyor bizim Mehdi'miz geldi, kimisi gelecek. Geldi. İstihza etmiyorum ben, şimdi bir şey tespit ediyorum. Arkadaşlar, kıymetli dinleyiciler, bir şeyi anlatmak için bunları anlatıyorum. Herkeste bir Mehdi muhabbeti vardır. Abdesti bilmez, tahareti yarımdır. Yani orucu bozan bozmayan şeyleri bilmez. Ki bunlar günlük hayatında saniyelik lazım olan, hemen lazım olan şeylerdir. Kesin. Kesin lazım olan şeylerdir. İşte namaz vakti giriyor değil mi? Girecek veya işte az evvel çıktı. Şimdi lazım değil mi bu? Yok, onu bilmez. Mehdi dediğinde 20 tane kulaktan dolma şey anlatır. Filanca Mehdi dediğinde abi o ne demez. Halbuki bu suyunun suyudur. İlmihal olarak bakarsak, itikat olarak bakarsak, Mehdi maddesi İslam ilmihalinde 100 tane madde varsa 98.'dir. Sıralamada. İlk 40 gibi değildir, ilk 10 gibi değildir. Şimdi bu bilinmez. Fakat diğeri bilinir. Şimdi nasıl bizde popüler Mehdi bekleniyor. Mehdi. Ne oldu? Filanca Mehdi. Hadi ya, kim o diyoruz mesela. O mu Mehdi'ymiş? O mu ilan etmiş? Herkeste bir merak var, bekleyiş var. Ne zamandır var bu? Fatih Sultan zamanında bile ben Mehdi'yim diye çıkan adam olmuş. Fatih bakmış tabii icabına. Şimdi şunu söylüyoruz. Şimdi şunu unutmamak lazım. Mekke-i Mükerreme'de keşişlerin, kahinlerin, efendim salihlerin, Hanef dininde olanların, şairlerin, kim ne kadar insan varsa, Yahudilerin, Hristiyanların hepsinin gözü Mekke'de. Neden? Ahir zaman peygamberi gelecek diyorlar. Ahir zaman peygamberi. Kureyş'ten çıkacak. Şu olacak, bu olacak. Bu söz yayılıyor. Yani bizde bazı gazeteyi okuyan kişi diğer gazetenin yazdığına habersizdir. Hala iletişimden bahsederiz. Şöyle tekniğimiz var, böyle tekniğimiz var deriz. Filanca muhafazakar gazetede çıkan haberden, filanca bilmem ne sadece çıplak resimlerle, bilinmelerle ve iftiralarla dolu gazete çıkartanları, yazdıklarını düşünürseniz, onu okuyan da bunu okuyan arasında çoğu zaman bir iletişim kopukluğu vardır. Birisi bazen hakikatleri hemen takip eder sıcağı sıcağına. Birisi hala hayal peşinde koşar. Yani hiçbir vukufiyeti yoktur. Tamamen etkilemek içindir. Fakat Araplar da o zaman böyle değil. O zaman söz öyle bir yayılıyor ki dağdaki çobanından efendim ticaret hanesi olan tüccara, en alimine, en cahiline kadar söz tamamen irtibat noktası söz. Yazılı da bir şey yok. Yani Resulullah Efendimiz aleni davet yaptığında Mekke'de okuma yazma bilenlerin sayısının 30 bile olmadığı söyleniyor. Bak hesap edin. Mekke'dekilerin hepsinin okuma yazma bilenlerin 30 bile. Neden? Kültür şifahi. Yani sözle. O yüzden birisi bir söz söylediğinde, hele sözü dinlenebilecek bir adam olduğunda bu söz hemen yayılıyor. Şiir şeklinde, dedikodu şeklinde ama yayılıyor. Herkes Mekke'yi mükerremeden, Kureyş'ten gelen bir peygamberin geleceğini biliyor. Böyle iken, onlar beklerken bir. Hazreti Hatice validemizde beklediği zatın, yani Mekkelilerin beklediği zatın o olduğunu, kendisinin peygamber olacağını da kendisi beklediğinden, Hazreti Hatice'nin de duruma vakıf olduğunu anlıyoruz bu sözde. Şimdi siz kalkıp nasıl diyebilirsiniz ki Resulullah Efendimiz ya böyle birden apışıp kalmış, peygamberlik kendine ne oluyor ya falan bana demiş. Hazreti Hatice söylemese farkına varamayacakmış. Varaka ya korkma sen peygamber oldun diye sırtını sıvazlıyormuş. Böyle bir şey nasıl beklenebilir? Yani sen şu kadar aklınla bilmem kaç yüz senelik Mehdi hikayelerini bilen sen, efendime söyleyeyim, birçok kulaktan bile olsa bilgiye sahip olan bir insan olarak sen, kendi durumunu düşünerek bile bir kıyas edemezsin. Yani kıymetli dinleyicilerimin affına sığınıyorum. Sözü uzatmamın sebebi şu. Ya çok geniş olarak çizmeye çalışıyorum hadiseyi. İlle derdim anlatmak çünkü. Yani hiç kimse anlamadan geçmesin istiyorum. Ya anlatma kabiliyetim olamayabilir ama elimdeki ne varsa onu kullanmaya gayret ediyorum. Onu arz ediyorum. Lütfen Resulullah Efendimizin sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ederim sözüne maruz kalması, Hazreti Hatice'nin bu şekilde cevap vermesi kendisine boşuna değil. Zaten ne diyor daha sonra? Bir başka kaynakta şöyle geçer. Zaten ben senin peygamber olduğunu bildiğim için seninle evlendim. Seni gördüm de ben seninle evlendim. Senin nurundan gözüm kamaşıyordu. Beklenen zatın sen olduğunu bildim ve bilhassa sendeki güzelliği görmek, anlamak ve başkalarının nazarından da seni kaçırarak ticaret kervanıyla vesairesiyle seninle ülfet kurmak için sana yaklaştım buyuruyor. İşte Hazreti Hatice validemizin bu sözlerinden sonra Varaka denilen muvahhid olan, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine, yani İslam'a tabi olan bir zatın sözleriyle bunlar daha da açılacaktır diyelim ve bir ara verelim.
Eyvallah. Varaka bin Nefele Peygamber,
evet,
Efendimiz'in.
Dedik ki Hazreti Hatice validemiz daha sonra, hani belki de benim kendisine duyduğum muhabbetten dolayı, sadece muhabbet ettiğim için belki sözlerimden teskin olmaz, başka bir kişiden de bunu duymak ister düşüncesiyle. Hani deriz ya, ya sen beni sevdiğinden böyle söylüyorsun. Yani bendeki şeyi, kusuru falan söylemiyorsun. Var mı bir kusurum? Üstüm başım düzgün mü? İyi miyim, kötü müyüm, yakışıklı mıyım sorarız ya. İşte sevdiğimiz bir insana abi çok iyisin, şahane gözüküyorsun deyince ya şey deriz. Ya tabii sen sevdiğinden öyle söylüyorsun de başka bir kişi ararız. Basitleştirmek değil derdim. Yani kendi içerisinde böyle bir tezat oluşturmuyordun inşallah ümidim. Anlatmak için biraz basite indirgedim. İşte Hazreti Hatice-ül Kübra validemiz Allah Resulüne zaten çok muhabbet ettiği için, aşk derecesinde efendim ona muhabbet ettiği için sözlerinden belki gerekli teselliyi bulamaz. Bir başka kişinin de belki söylemesi icap eder diyerek Varaka bin Nevfel'e gitti. Kimdir Varaka bin Nevfel?
Varaka bin Nevfel oldukça yaşlanmış, saf bir Hristiyandı.
Evet, yani tabii ben bu sözü Mustafa'ya yönelttim ve Mustafa cevap veriyor değil sayın dinleyiciler. Yeni açanlar için söylüyoruz. Biz böyle söylüyoruz ve Mustafa'cığım da kitaptan okuyor.
Eyvallah.
Evet.
Gözleri görmez olmuştu ama gönlü aydınlıktı. Tevrat'ı ve İncil'i okumuş, onlardan pek çok şey öğrenmişti. Hazreti Hatice vakit kaybetmeden Peygamber Efendimizle amcası oğluna gitti. Varaka önce Resul-i Ekrem Efendimiz'i dinledi. O başından geçenleri anlattıkça Varaka renkten renge giriyordu. Efendimiz sözlerine son verince Varaka haykırdı. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür. Namus-u Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice validemizi bir derece rahatlattı.
Varaka bin Nefer Hazretleri gördüğü halde Allah Resulü'ne hasret. Bak, Resulullah Efendimiz'e aleni davetinden evvel onun hasretini ifade ediyor. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Sana yardım edecek, fütüvet sahibi, senin o davanda sana hizmet edenlerden olsaydım. Ve kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Leyte demek, keşke demek. Arapça leyte, keşke demek. Keşke demek veya leyte kelimesini kullanmak dinimizde caiz değildir. Bir şey vuku bulduysa çünkü muhakkak hayırlıdır. Keşke bir daha olması mümkün olmayan, çevrilmesi mümkün olmayan bir vukuatın ardından söylenir. Fakat eğer buna tam bir şekilde iznimiz olsaydı, Varaka bin Nefer'in sözlerine biz de iştirak ederdik veya Varaka bin Nefer bizim hissiyatımıza tercümanlık etmiş. Diyoruz ki, ah ne olurdu, sen yeni dine çağırdığında biz de gençler olarak yanında saf tutanlardan olsaydık. Ve ne olurdu, kavmin seni çıkarttığı vakit biz ümmeti Muhammed'in olarak seninle hicret etseydik ya Resulallah diye biz de bu niyazlarımızı arz ediyoruz.
Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice'yi bir derece rahatlattı. Ancak Efendimizin...
Bir sorusu vardı değil mi?
Eyvallah.
Kavmim niçin beni yurdumdan çıkaracak diyor. Bu suale karşılık buyuruyor ki Varaka, evet seni de buradan çıkartacaklar. Çünkü senin gibi vahya mazhar olmuş her peygamber muhakkak yurdundan hicrete zorlandı diyor. Muhakkak. Bir hicret var. Bir hicret var. Biz bu hicretin mahiyetini, özelliğini, Varaka bin Nefer'in bu sözlerini başka bir zamanda, başka bir halle, konuyla inşallah açıklamaya gayret edelim.
İnşallah.
Fakat bu konuşmadan sonra Hazreti Hatice validemizle beraber iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Varaka bin Nefer'in yanından ayrılıyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu hadiseden sonra bir müddet vahyin kesilmesi, vahye ara verilmesi, bir fetret demeyelim, fetret çünkü belli bir düzende giden şeyin durması demektir. Ki öyle bir durmak iniş halinin bir eseridir. Yükselme yoktur ama bir iniş hali vardır. Devamlı terakki eden peygamberin hayatı için buna fetret denmesi hoş bir şey değildir. Vahyin kesilmesi vardır. Vahyin bir müddet onu dinlendirmesi vardır. Ama bu ister bir toprağın nadasa bırakılması gibi düşünün. İsterseniz bir oku daha ileriye atmak için iyice geriye çektiğinizi düşünün. Belki bunlara teşbih edersiniz. Fakat asla bir fetret, bir duraksama, devamlı terakki eden, normal insanda, normal müminde bile devamlı terakki varken Allah Resulü'nün hayatı için ve hayatındaki bir safa için duraksamaya maruz kaldı demek fevkalade kaba gabi bir tabirdir. Bizler şu son dakikaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam ederek, Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Safiyallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Şefiallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Şifaallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyillah, Esselatu vesselamu aleyke ya men zeyyenehullah, Esselatu vesselamu aleyke ya men şerrefehullah, kerremehullah, azremehullah. Ve sallala eşrefi ve esadi ve ekmeli cemi'il enbiya'i vel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lütfen ve keremen ilahi ya Rabbi şu salatu selamları dergahı mecd-i uluhiyetinde en güzel şekilde kabul edip ruhu Resulullah'ı bizlerden, şu anda bizi dinleyenlerden Allah Resulü'nün hoşnut ve razı olacağı şekliyle haberdar eyle. Dualarımızı, niyazlarımızı senin rızana uygun şekilde etmeyi ve kabul olunmasını da nasip eyle. Allah ve Resul muhabbetinden bizi dur eyleme. Daima senin muhabbetinle sana yaklaşmayı, sana yakınlığı gözlemeyi ve Resulullah Efendimiz'de ruhlarımızın aşinayı ruh kılınmasını nasip eyle. Dualarımızı da ağzı duaya layık kişilerin duasına ilhak ile müstecab eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.